Ayrım 19. Kusursuz cinayet yoktur. Kusursuza yakın olanlar vardır. Sevil Atasoy. Sayfa 169. Onun güzel yüzünde ölüm bile güzel. Doktor hepsinin en mahrem yerlerini görmüştü. Marilyn Monroe, Natalie Wood, William Holden, Sharon Tate. O yıldızların doktoruydu. Tek sorun yıldızların ölü olmasıydı. Ölü yıldızların doktoru Thomas Noguchi ile ilk kez 70'lerin sonunda Avrupa'daki bir kongrede karşılaştım. Gerçekten parmakları anlatıldığı kadar inceydi. Babamınkilerin neredeyse yarısı kadar. Noguchi'nin parmaklarıyla babamınkileri neden karşılaştırdığımı belki bilmezsiniz. Babam Profesör Doktor Şemsi Gökte, onun gibi bir adli tıp uzmanıydı da ondan. Yıllar içinde onun hakkında anlatılan ve yazılan iyi ve kötülerin yanı sıra onun kendi yaşamı hakkında yazdığı ve anlattıklarını büyük bir ilgiyle izledim. Tek kelime İngilizce bilmeyen Tokyo Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu bu adam, 10 yıl gibi kısa bir sürede dünyanın en ünlü adli tabipleri arasına girmişti. Şimdi 80'lerinde olan Noguchi'yi kıskananlar, bu ününü kendi becerisine değil de soğuk mermerin üzerine yatırılanların ününe bağlar. Bir ölünün şans getirmesinden söz etmem size garip gelebilir. Ama Los Angeles Adli Tabipliği'nde asistan olarak çalışmaya başladığı ilk gün, yani 4 Ağustos 1960 Pazar günü olanlar şans değil de nedir? Düşünün ki ilk iş gününüzde olanları ömür boyu anlatacak ve her anlatışınızda her yaştan, her milletten, her meslekten bir sürü kişi sizi merakla dinleyecek. Buna şans denmez de ne denir? Gazetecilerin fazlalığını usulden sandı. O sabah binaya girerken etraftaki gazetecilerin fazlalığı dikkatini çekmiş, burası Amerika, herhalde usul böyle diye düşünmüştü. Yanına gelen bir teknisyen, şef genç kadının otopsisine sizin girmenizi istiyor. 8 saat kadar önce Brentwood'daki küçük bir evde bulunmuş, muhtemelen fazla ilaç almış dediğinde biraz şaşırmıştı. Adamın şef dediği Dr. Theodore Kirby'nin o gün binada olduğu halde neden otopsiye girmediğini anlamamıştı. Şimdi Noguchi'ye sorsanız hala anlayabilmiş değil. Polisin olay yeri tutanağında kadının 1 metre 64 santim boyunda ve 63 kilo ağırlığında olduğu kayıtlıydı. Cesedin yanında aralarında boş bir nembutal kutusunun yanı sıra bir sürü değişik ilaç bulunmuştu. Kadının adını okudu, hiçbir anlam veremedi. Çok sonraları biri gelip kulağına herkesçe bilinen adını fısıldadı. Doktor ne tesadüf diye geçirdi aklından. Adı da soyadı da onunkiyle aynı. Otopsi masasına yanaşıp örtüyü kaldırdı, kadının yüzüne baktı. Gözlerine inanamadı. Bu gerçekten oydu. Marilyn Monroe. Doktor Noguchi ile her tanışan Marilyn Monroe'nun ölüsü nasıldı diye sormaktan kendini alamaz. Nitekim ben de öyle yapmıştım. Verdiği yanıtı herkese verdiğini biliyorum. Eğer bu ölümse ölümden korkmamalı. Güzel yüzünde ölüm bile güzeldi. Sonraları bunun bir Latin şairinin sözleri olduğunu öğrenecek. Noguchi o gün hissettiklerine Koroner adlı biyografisinde de yer verdi. Aslında büyük bir içtenlikle kaleme aldığı satırlar özellikle feminist akım yazarlarının eleştiri oklarına hedef oldu. William Sculledge, Siyaset ve Kadın Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyelerinden S.P.H. Betty gibi doktorun otopsi masasında yatan ölüyü bir cinsel meta olarak gördüğünü, politika malzemesi yaptığını, ünlü birinin otopsisi üzerinden ün kazanmaya çalışan biri olduğunu yazanlar da çıktı. Marilyn Monroe otopsi masasında. Noguchi eline bir büyüteç aldı ve her otopsi masasının başındaki doktor gibi cansız bedeni santim santim tepeden tırnağa incelemeye başladı ve her doktor gibi mermer masada yatanın bir cinayet kurbanı olabileceğini aklından çıkarmadı. Aradığı bir iğne deliğiydi. Bir çürük, bir darp izi, bir kırık. Aslında ne aradığını tam olarak kendi de biliyor sayılmazdı. Normal olmayan en küçük ayrıntıyı atlamamak için dikkat kesilmiş, tüm enerjisini gözlerine toplamış, bakıyordu sadece. Noguchi herhangi bir iğne deliğine rastlamadı. Monroe'nun sol kalçasındaki küçük çürüğün rengi kırmızı maviydi. Bu da pek eski bir çürük olmadığının işaretiydi. 26 yaşında iyi beslenmiş beyaz bir kadın. Sarı boyalı saç, sol kalça ve sırt sol alt kısımda hafif ekimotik alan diye yazdı. Dış muayene tutanağına ve 10 yıllar boyunca tartışılacak, her türlü komplo teorileri üretilecek otopsiye geçti. Genç kadının midesinde herhangi bir ilaç kalıntısı bulamadı. Mide çeperini boyaması gereken nembutal kapsüllerinin sarı rengine de rastlamadı. Tek bulgu süt şeklindeki, içinde herhangi bir gıda kalıntısı bulunmayan mide suyuydu. Birkaç tüp kan ve kavanozlara yerleştirdiği iç organ parçalarını toksikoloji laboratuvarına gönderen Noguchi'nin artık laboratuvar sonuçlarını beklemekten başka yapacak bir şeyi kalmamıştı. İntihar mı, cinayet mi? Raporlar 10 saat kadar sonra eline ulaştı. Kanında %8 miligram kloral hidrat bulunmuştu, yani bir başka uyku ilacı. Karaciğerinde ise %13 miligram pentobarbital. Her ikisi ölüm dozunun bir hayli üzerindeydi. Aslında sadece karaciğerin çalışılmış olması ve diğer iç organlarda toksikolojik analiz yapılmamış olması dikkatini çekmedi. Sonraki yıllarda ünlü aktristin ölümüyle ilgili spekülasyonlar arttığında hep bunu hatırlayacak ve diğer organların incelenmesine ısrar etmediği için kendini suçlayacaktı. Ben kendisini Monroe'nun otopsisinin üzerinden 20 yıl kadar sonra gördüğümde hala bu eksikten söz ediyordu. Çok gençtim ve deneyimsizdim dedi. Toksikoloji laboratuvarını eleştirecek cesareti kendimde bulamadım. Bana düşman olmalarını istemedim. Bu cümle bana yine babamı hatırlatmıştı. Adli Tıp Kurumu kimya laboratuvarlarını yönetirken vermiş olduğumuz toksikoloji raporlarını defalarca geri çevirmiş, şunu da arayın, bunu da arayın, böbreği de çalışın, akciğeri de çalışın diye ısrar etmişti. Aynı gün Noguchi'nin şefi Dr. Curphy bir basın toplantısıyla Monroe'nun intihar ettiğini açıkladı. Noguchi bu sonuca itiraz etmedi ama birkaç hafta sonra toksikoloji laboratuvarına giderek iç organların yeniden incelenmesini istediğinde dosya kapandığından örneklerin imha edildiği cevabını aldı. Doktor başına gelecekleri az çok tahmin etmişti. Günün birinde birilerinin çıkıp Monroe intihar etmedi, öldürüldü diyeceğinden adı kadar emindi. Nitekim öyle de oldu. Organları atmaları felaketti diye anlattı. Aslında felaket değil, rezaletti, utanç verici bir durumdu. Gerçi kasten yapıldığına ihtimal vermek istemiyorum ama sorumlusu ben olmadığım halde ölünceye dek bu hatayı sırtımda taşıyacağıma emindim. Noguchi'nin otopsi raporu yayımlandığında pek çok eleştiriyle karşılaştı. Gazeteci Anthony Scaduto'nun "Hayatımda rastladığım en garip otopsi raporuydu" şeklindeki ifadesi dilden dile dolaştı. Bir gazeteci ve rock müzisyenlerinin biyografi yazarı olan Anthony Scaduto'nun en ünlü eseri 1972'de yayınladığı Bob Dylan biyografisidir. Araştırmacı gazeteciliğin ilk örneklerinden biri kabul edilen bu çalışmasını 1974'te Scapegoat, Günah Keçisi adlı araştırması izledi. Günah Keçisi diye adlandırdığı Bruno Richard Hoffman'dı. Hoffman, Atlantik'i tek başına geçen ilk pilot, Charles Lindbergh'in 20 aylık bebeğini kaçırmak ve öldürmekten suçlu bulunmuş, 1936'da idam edilmişti. Scaduto Hoffman'ın masum olduğunu, polisin ya delil ürettiğine ya da adamın lehine olan delilleri hasıraltı ettiğine inanıyordu. Bruno Hoffman'ın davasının ayrıntılarını Doğan Kitap'ın yayımladığı "Bu Ayak İzi Senin Doktor Watson" adlı kitabımda yer verdiğim "Hey Doktor Bu Tarafa" adlı denemede bulabilirsiniz. Gazeteci Scaduto, Mick Jagger ve Frank Sinatra ile ilgili biyografiler de yazdı. Ayrıca Playboy, Penthouse ve New York Post'ta suç ve mafya ile ilgili makaleleri yayımlandı. Bir başka gazeteci Norman Mailer, 1973'te yayımladığı Marlin adlı biyografide Noguchi'nin otopsi bulgularını örtbas etme ve cinayeti intiharmış gibi gösterme gayretlerine yer verdi. Genç kadının, Başkan Kennedy'nin kardeşi Adalet Bakanı Robert F. Kennedy ile aşk ilişkisi yüzünden FBI ve veya CIA tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Amerikalı yazar, gazeteci, şair, oyun yazarı, senarist ve sinema yönetmeni Norman Kingsley Mailer, kimi zaman yeni gazetecilik adıyla tanımlanan yaratıcı ve gerçekçi özellikleri olan bir akımın üyesidir. Yeni gazeteciliğin diğer ünlüleri arasında Truman Capote, John Deedon, Hunter S. Thompson ve John McPhee sayılabilir. İki kez Pulitzer ile ödüllendirilen Mailer, savaş aleyhtarı bir aktivistti. Hem Vietnam Savaşı hem de Irak işgali aleyhine sayısız konuşmalar yapmış Mailer, 1980'den 2007'deki ölümüne dek Demokrat Parti adaylarını desteklemiştir. Marilyn Monroe'dan başka Pablo Picasso, Muhammed Ali, Gray Gilmore ve Lee Harvey Oswald'ın biyografilerini de kaleme almıştır. Otopsiyi neden Noguchi'ye yaptırdılar? 80'ini çoktan aşmış Noguchi, bu satırlar kaleme alındığında yaşamını Los Angeles'taki evinde sürdürmekteydi ve bütün dedikodulara rağmen Monroe'nun öldürülmeyip intihar ettiğini belirten ilk raporunun arkasındaydı. Aradan geçen 10 yıllarda yaptığı gibi ileri sürülen karşı görüşleri tek tek çürütmekten bıkmamıştı. Midede ilaç kalıntısı bulamamış olmamın bir garipliği yok. İlaçlar hızla çözülmüş olabilir. Ayrıca uyku ilacı alanlar, nembutal ile kloral hidratı birlikte kullanmaz diye bir kural yok. Midesinde ilaç bulunamamış olması da bunları yutmadığını kanıtlamaz. Midesi boş olduğundan kan dolaşımına hızlı bir şekilde geçmiş olabilirler. Doktor Noguchi, mide çeperinde nembutal sarısının bulunmamasını ya da kalçasındaki çürüğü izah edemese de bunların gerçekten fazla bir önemi yok. Ama doktor ne genç kadının ölüm saati, ne vücuduna bunca uyku ilacının hangi yolla girdiği, ne de ölümden sonra çevrilip çevrilmediği sorularına yanıt bulabiliyor. Zaten bu nedenle otopsi raporunun altına kendi kalemiyle kesin ölüm nedeninin yanına muhtemelen diye not düşmüştü. Açıkça dillendirmese de Monroe'nun mezarının açılarak yeniden incelenmesine sıcak bakıyor. Kanımca esas sorun otopside değil. Bu yüzden ömrünün sonbaharındaki doktoru daha fazla sıkıştırmanın bir anlamı yok. Sorun olay yeri incelemede. Burada yapılan eksiklik ve garipliklerin ayrıntılarına Doğan Kitap'ın yayımladığı Labirent adlı kitabımdaki Yıldızın Karanlık Ölümünde yer vermiştim. Los Angeles Adli Tabipliği'nin şefi Dr. Curfee, o sabah neden Marilyn Monroe'nun otopsisine girmedi de bu kadar ünlü, üstelik gerek başkan gerekse Adalet Bakanı ile ilişkisi gayet iyi bilinen bir kadının cenazesini Amerika'ya yeni gelmiş, işe o gün başlamış, deneyimsiz Dr. Noguchi'nin eline teslim etti? Kanımca cevaplanması gereken en önemli soru bu. Noguchi'nin kendisi aynı soruyu bunca yıl içinde defalarca sormuş olmasına rağmen tatmin edici bir yanıt alabilmiş değil. Gazetecileri de her seferinde belki iyi bir iş yapabileceğimi tahmin etti diyerek oyalayıp durdu. Robert F. Kennedy kim vurduya mı gitti? Doktor Noguchi 1967 ile 1982 arasında Los Angeles Adli Tıp Merkezi'nin başkanlığını üstlendi ve ister istemez Hollywood tarihinin cinayetlerle dolu bu en karanlık döneminde ağzından çıkan her sözcüğün manşetlere taşındığı büyük bir şöhretin sahibi oldu. Monroe'nun ölümünden 6 yıl kadar sonra aşığı olduğu iddia edilen Adalet Bakanı Robert F. Kennedy bir suikaste kurban gitti. Kennedy vuruldu dediklerinde kalbimin duracağını sandım. Hayatımda beni en çok sarsan olay buydu diye anlattı Noguchi. Ancak bu kez çok daha deneyimliydi. Ağabeyi başkan John F. Kennedy'nin otopsisinde yapılan hataları biliyordu. Robert ölürse benzeri hataların tekrarlanmaması ve bir aksiliğin çıkmaması için her türlü önlemi alacaktı. 5 Haziran 1968 akşam 8.30 sularında doktoru telefonla aradılar. Senatör Robert Kennedy'nin vurulmasının üzerinden 22 saat geçmişti. Beyin dalgaları sustu dediler, size naklediyoruz. Cenazeyi görür görmez saçlarının tıraş edilmiş olduğu dikkatini çekti. Ameliyat öncesinde cerrahların tıraş etmiş olduğundan kuşkusu yoktu. Yine de saçları istiyorum dedi. Çorbadan ağzı öylesine yanmıştı ki yoğurdu üfleyerek yemeye niyetliydi. Neme lazım, günün birinde saçlarda neden toksik madde aratmadın diye üzerime gelirler. Otopsi masasındaki Robert Kennedy'nin yüzünü bir havluyla kapatıp bedenini incelemeye başlaması etrafındakilerin tuhafına gitmişti. Ona öylesine hayrandım ki bu ülkenin başkanı olacağına da çok inanmıştım. Yüzünü görerek otopsi yapmaya dayanamadım. Kurşunlardan biri koltuk altını sıyırıp geçmişti, bir diğeri omuriliğine saplanmış, asıl ölümcül olanı sağ kulağının hemen yanından kafatasına girip parçalanmıştı. Otopsinin ertesi günü Los Angeles Kriminal Laboratuvarı'ndan arayan bir uzman, tıraş edilmiş saçlarda barut artığı bulduklarını bildirdi. Aklımı oynatıyorum sandım dedi doktor. Görgü tanıklarının tamamı suikastçi Sirhan Sirhan'ın senatöre birkaç metre uzaktan ateş ettiğini söylemişti. Saçtaki barut artığı çok daha yakın mesafeden ateş ettiğinin dolayısıyla yanıldıklarının kanıtıydı. Noguchi, 7 domuz kulağı bularak polis akademisinin yolunu tuttu. Farklı uzaklıklardan Sirhan'ın kullandığına benzer bir silahla ateş edilmesini ve domuz kulaklarındaki atış artıklarının incelenmesini istedi. Yaptığı hesaplara göre ya Sirhan, senatöre sadece 7-8 santim uzaktan ateş etmişti ve tüm görgü tanıkları yanılıyordu ya da Sirhan'dan başka ateş eden biri daha vardı. Bugün dahi Doktor Noguchi gerçekte ne olduğundan emin değil. Bir suikaste kurban giden Başkan John F. Kennedy'nin kardeşi Senatör Robert F. Kennedy 5 Haziran 1968 günü gece yarısından hemen sonra Los Angeles'ta silahlı saldırıya uğradı. O tarihte senatör, Demokrat Parti'nin Kaliforniya ve Güney Dakota eyalet seçimlerini kazanmış, yaklaşmakta olan başkanlık seçimlerinin en güçlü adayı olma yolunda adım adım ilerlemekteydi. Ambassador Oteli'nin mutfağından geçerek sokağa çıkmak isterken 24 yaşındaki Filistinli göçmen Sirhan tarafından vuruldu ve 26 saat sonra Good Samaritan Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sirhan cinayetten ömür boyu hapse mahkum edildi. Avukatları suçsuz olduğunu, polisin müvekkillerini suçlayacak deliller ürettiğini iddia ettiler. Saldırı bir gazeteci tarafından rastlantı eseri bir ses kasetine, vurulmasından sonraki olaylar ise videoya kaydedildi. Tıpkı ağabeyinin ölümü gibi Senatör Robert Kennedy suikasti de ardında bir sürü soru işareti bıraktı. Bu yüzden değişik komplo teorilerinin üretilmesine yol açtı. Aslında sadece o değil, hiçbirimiz gerçekte ne olduğunu bilmiyoruz. Kanla imzalanan cinayetler. Bir yıl kadar sonra bu kez 9 Ağustos 1969'da Doktor Noguchi hayatında yeni bir dönüm noktası yaşadı. Los Angeles'ın Bel Air bölgesindeki 10050 Cielo Drive adresinde 3 ceset bulunmuştu. Bunlardan biri aktris Sharon Tate'ti. Erkek kurban Wojtek Frykowski 51 kez bıçaklanmış, 13 kez künt bir cisimle darp edilmiş ve 2 kez kurşunlanmıştı. "Ben hayatımda böylesine vahşice işlenmiş bir cinayet görmedim," demişti doktor. Olay yerine gittiğinde kapı eşiğinde kanla yazılmış bir sözcük vardı. Domuz. Los Angeles polisi saldırının uyuşturucu bağlantılı olduğunu düşündü. Mafya usulü bir infazdan şüphelendi. Doktor Noguchi'nin senaryosu ise farklıydı. "Bana kalırsa mafya çabuk öldürür. Halbuki bu cinayetlerden 2 saat kadar sonra saldırganlar hala evde dolaşıyorlarmış," diye bir açıklamada bulundu. Erkek kurbanın öldükten sonra bile bıçaklanmaya devam edilmesi, saldırganların amfetamin etkisi altında olabileceğini düşündürdü. "Bana kalırsa bu sahte bir tarikatın işiydi. Eğer yakalanamazlarsa benzeri cinayetlere devam edeceklerine emindim." Nitekim ertesi gün Los Angeles'ın bu kez Los Feliz bölgesinde Leno ve Rosemary LaBianca çiftinin cesetleri bulundu. Her ikisi defalarca bıçaklanmıştı. Buzdolaplarının üzerinde kanla yazılı Helter Skelter sözcükleri okunuyordu. Her iki olay yerinin benzerliğine ve cinayetlerin işleniş biçimlerine bakılırsa failler aynıydı ama Los Angeles polisi her iki olayın birbiriyle ilgisi olmadığını söylüyordu. Gerek Doktor Noguchi, gerekse psikiyatrist Doktor Frederick Hacker aynı ellerden çıktıklarına emindi. 16 Ağustos'ta Charles Manson adlı biri otohırsızlığı çete soruşturması kapsamında tutuklandı ancak delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Halbuki kanlı cinayetlerin azmettiricisi oydu ve polis ondan henüz şüphelenmiyordu. Manson Ekim sonunda yakalandı. Doktor ve psikiyatrın görüşü doğru çıkmıştı. Adam 60'larda Kaliforniya'yı sarsan Manson ailesi adlı garip bir tarikatın uyuşturucu etkisinde suç işleyen ve işleten lideriydi. Manson'a göre Helter Skelter, beyazlar ile siyahlar arasında çıkacak ırk ayrımına dayalı savaşın adıydı. Bu kavramı Beatles'ın bir şarkısından esinlenerek kullanmaya başlamış olması onu pop kültürün ilginç figürleri arasına soktu. Manson kısa zamanda deliliğin, şiddet ve kötülüğün bir sembolü olarak saygı görmeye başladı. Manson hayranı olduğu Beatles grubunun değişik şarkı sözlerini kendine göre yorumladı. Ayrıca İncil'in bazı bölümlerini de tamamen farklı biçimde yeniden yazdı. Manson'a verilen ölüm cezası 1972'de Anayasa Mahkemesi'nin Kaliforniya'daki infazları geçici olarak durdurması sayesinde müebbete çevrildi. Halen Corcoran Eyalet Cezaevinde yatmakta. 30 yıl sonra Natalie Wood soruşturması. Noguchi'nin masasındaki ünlülerin ardı arkası kesilmiyordu. 1970'te eroin doz aşımından ölen Janis Joplin'i, 1981'de boğularak ölen Natalie Wood izledi. Asıl adı Natalia Nikolaevna Zacharenko olan Rus kökenli Natalie Wood, 34. Caddede Mucize, Aşk Bahçesi, Asi Gençlik, Batı Yakası'nın Hikayesi adlı filmlerde rol almış ünlü bir oyuncuydu. Daha 25 yaşına basmadan 3 kez Oscar ödülüne aday gösterilmişti. Güzel Kadın 43 yaşında Christopher Walken ile birlikte oynadığı son filmi, Brainstorm'un çekimleri sırasında Santa Catalina Adası yakınlarında boğuldu. Ölümü kayıtlara kaza olarak geçti ama tam 30 yıl sonra 2011 sonlarında Los Angeles polisi dosyayı yeniden açtı. Ortaya bazı görgü tanıkları çıkarak Natalie Wood'un kazaen değil, kasten boğulduğunu iddia etmişti. Polis cinayet olasılığını göz önüne alacak biçimde soruşturmayı yeniden başlatmış olsa da henüz ilk sonucu değiştirecek nitelikte bir kanıta ulaşamadı. William Holden 911'i neden aramadı? Doktor Noguchi, Sunset Bulvarı, Kıvayi Köprüsü gibi unutulmaz filmlerin unutulmaz aktörü William Holden'ı da en son gören kişi. Noguchi'nin otopsi raporunda Holden'ın 12 Kasım 1981 gecesi Santa Monica'daki apartman dairesinde tek başına olduğu, fazla miktarda içtiği, bir kilime basarak kaydığı, başını yatağın kenarındaki ahşap masaya çarptığı ve iç kanamadan öldüğü kayıtlı. Evde bir başkası olsaydı ya da eli telefona gidebilseydi muhtemelen yaşardı. Halbuki otopsi raporunda başını vurduktan en az yarım saat sonrasına dek bilincinin yerinde olduğu kayıtlı. Belki travmanın önemini intikal edemedi. Belki de telefona çok uzaktaydı. Ne yazık ki cenazesi ancak 4 gün sonra bulunabildi. Vasiyeti üzerine cenaze töreni yapılmadı, kiliseye götürülmedi. Holden, yakılmak istediğini ve küllerinin Pasifik Okyanusu'na sepiştirilmesini istemişti. Son arzusu yerine getirildi. Damara verilen eroin kokain topu. Noguchi'nin masasına tabii ancak ölü olarak yatan bir diğer ünlü John Belushi'dir. 5 Mart 1982 günü Amerikalı komedyen, aktör, müzisyen, NBC televizyon kanalının Saturday Night Live adlı komedisinin oyuncusu James Jim Belushi'nin ağabeyi John, Hollywood'un ünlü Sunset Bulvarı üzerindeki 8221 numaralı adreste Paris dışlarındaki aynı adlı şatoya benzer biçimde 1929'da inşa edilmiş 5 yıldızlı Chateau Marmont Oteli'nin 3 numaralı bungalovunda ölü bulundu. John o sabah otel menajeri Bernie Bilstein'den 1500 dolar almış ve özel olarak imal edilen bir gitarı teslim almak üzere Guitar Center'a gideceğini söylemişti. Belushi gitar yerine davul setine bir ayak pedalı satın aldı. Paranın geri kalanıyla da gece bitmeden onu öldürecek kadar eroin ve kokain. Yaşamının bu son gününde Guitar Center'a Kanadalı Catherine Smith ile birlikte gitmişti. O Catherine ki sıradan bir şarkıcı, aynı zamanda uyuşturucu satıcısıydı. O Catherine ki otele döndüklerinde eroinle kokaini birbirine karıştıracak ve Belushi'nin damarına verecekti. Ama daha öncesi de vardı. Guitar Center'dan çıktıktan sonra Roxy Bar'ın üzerindeki On The Rocks adlı bara gitmiş ve içmeye başlamıştı. Rainbow Bar and Grill lokantasındaki bir kase mercimek çorbasından sonra da oteldeki küçük ve bağımsız bungalovlarına döndüler. Bir saat kadar sonra Robin Williams ve Robert De Niro da onlara katıldı. Dostlar ayrılmadan biraz daha içti. Onlar gittikten sonra da Catherine o malum iğneyi yaptı. Uyuduğunu gören Catherine bir süreliğine dışarı çıktı. Otelde yankılanan çığlıklarla geri döndü. Belushi'nin arkadaşlarından Bill Wallace çıplak cesedini bulmuştu. Hep birlikte onu hayata döndürmeye çalışsalar da başarılı olamadılar. Aranacak tek biri vardı artık. Doktor Thomas Noguchi. Noguchi ve patolog Doktor Ryan Norris, 33 yaşındaki adamın uyuşturucu doz aşımına bağlı olarak öldüğünü ilan ettiler. Polis Catherine'i sorguladıktan sonra serbest bıraktı. Ama kadın National Enquirer dergisinin bir muhabirine Belushi'ye eroin kokain karışımını kendisinin enjekte ettiğini anlatınca tutuklanıp 15 ay hapis yattıktan sonra Kanada'ya sınır dışı edildi. Çok konuştu, krallığı bitti. Bizim çevremizde Thomas Noguchi ne çektiyse çenesinden çekti denir. Özellikle William Holden ve Natalie Wood'un ölümlerinden sonra verdiği beyanatlar öylesine çelişkilerle dolu, öylesine polisin olay yeri inceleme ve cinayet masası soruşturmacılarını suçlar nitelikteydi ki 1982'de görevi bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra bir dizi soruşturmadan geçti, canı bir hayli sıkıldı. Los Angeles'ın baş adli tabibi olmak krallıktan farksızdır. Tacının dikenli olduğu ise hiç tartışılmaz. 1882'de kurulan teşkilatın başına kim geldiyse az ya da çok dertle karşılaşmıştır. Ne de olsa yıldızların dünyasına meraklı çok gazeteci bulunur ve gazetecinin olduğu yerde merakta komplo teorisi de eksik olmaz. Doktor Noguchi, Güney Kaliforniya Üniversitesi Patoloji Bölümü Başkanı olarak bir süre çalıştıktan sonra aynı üniversitenin Patolojik Anatomi Bölümüne yönetici olarak atandı. Profesör unvanını aldı. Amerikan Ulusal Adli Tıp Uzmanları Derneği'nin başkanlığını yaptı. 1999 yılında Japon İmparatoru tarafından adli bilimlere katkıları nedeniyle madalya ile onurlandırıldı. Aynı yıl emekli oldu. Otopsi bekleyen 300 cenaze. Aslında Dr. Kornblum'u işe alan Noguchi olmuştu. Kornblum, otopsi bekleyen 300 kadar cenaze ile karşı karşıya kalmış, alnının akıyla bu sayıyı hızla eritmeyi başarmıştı ama Noguchi'nin ayrılmasından sonra onun koltuğuna oturduğu andan itibaren işler sarpa sardı. 1990 yılında geçirdiği soruşturmanın 300 sayfalık raporunda otopsi salonunda sinek larvalarının bulunduğu, tahnitlenecek cenazelerin haftalarca bekletildiği, cenazelerin soğukta tutulmadığından çürüdüğü, yanında çalışan personelin cenaze levazımatçısıyla ortaklaşa yolsuzluklara bulaştığı, cenaze yakınlarına çifte faturaların çıkartılarak haksız kazanç sağlandığı kayıtlıydı. Kornblum 8 yıllık başkanlık deneyiminden sonra işten ayrılmak zorunda bırakıldı. Uzun bir hastalık sürecinden sonra 2008'de 74 yaşında kaybettiğimiz Doktor Kornblum kuşkusuz iyi bir adli tıp uzmanıydı ama iyi bir yönetici olamadığı muhakkak. Yılda 150 bin dolar maaş ödenen Los Angeles Baş Adli Tabipliğine J. Lawrence Coogan 2 yıl kadar vekalet etti. 1992'de de 14 yıldır kurumda çalışan Madras Üniversitesi mezunu dünya yakışıklısı Doktor Laxmanan Satyavagisvaran atandı. Doktor Lax'ı ilk gördüğümde yanımda o tarihte henüz genç birer akademisyen olan Profesör Gökhan Oral, Profesör Nevzat Alkan, Doçent Neylan Ziyalar ve Doktor Cengiz Cinlioğlu vardı. O.J. Simpson'ın katlettiği eski eşiyle aşık olduğu iddia edilen genç garsonun otopsilerini yapmış, televizyonların neredeyse naklen verdiği yargılamalar sırasında tanık sandalyesine oturarak ününe ün katmış bir hekimin güvenini bedeninin her santimetre karesinde taşıyordu. Doktor Lax yıllar sonra bir başka ünlünün Michael Jackson'ın otopsisini yapacak ve kanındaki propofol miktarının ölümcül dozun üzerinde olduğunu söyleyerek dünyayı yeniden yerinden oynatacaktı. Onun verdiği rapor üzerine Michael Jackson'ın doktoru Conrad Murray yargılandı ve 2011 Kasım'ında 4 yıl hapse mahkum oldu. Aradan geçen 10 yıldan fazla sürede Doktor Lax'ın kendine güveni misliyle arttı, karşılaştığı stresle hep başa çıkmayı bildi ama biz gördüğümüzde kapkara olan saçlarının şimdi bembeyaz olmasını engelleyemedi. Gelelim yeniden Doktor Noguchi'ye. Doktor Noguchi bu satırların kaleme alındığı 2012 yılı başlarında World Association for Medical Law, WAML, Dünya Tıp Hukuku Birliği, adlı kuruluşun başkanlığını yürütüyordu. Yardımcısı da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalı'nın başkanı Profesör Berna Arda'ydı. Umarım o incecik parmaklarını birbirine kenetleyerek, yuvarlak çerçeveli gözlüklerinin ardındaki çekik gözlerindeki pırıltıyla daha çok uzun yıllar yaşar ve dünyanın dört bir yanından kendisini görmeye gelenlere 50 yıl öncesinin o ilk günkü heyecanıyla Marilyn Monroe'nun otopsi masasındaki güzelliğini anlatır ve ünlü Latin ozan Francesco Petrarca'nın dizelerine atıfta bulunur. Eğer bu ölümse ölümden korkmamalı. Güzel yüzünde ölüm bile güzeldi. 19. ayrımın sonu. Sayfa 179.